Burcu Biçer'le Spor Gündemi.
Günaydın Burcu, merhabalar.
Günaydın, merhaba.
Günaydın.
Günaydın,
nasıl
vaziyetler?
Nasılsın? İyiyiz.
Vaziyetler iyi. Bende de iyi. Çok güzel.
Bugün ne konuşuyoruz?
Bugün aslında 1 Mayıs'a özel, birkaç gün olması, birkaç gün var 1 Mayıs'a. 1 Mayıs'a özel bir program hazırladım. İşçi bayramı ve spordaki yansımasını, aslında spordaki işçi fabrikalarından çıkmış kulüpleri ve bir tane de olimpiyat örneği var. İki tane örnek seçtim, vaktimiz yeterli olsun diye. Aslında birazcık işte işçilerin spor talebi ya da sporun işçiler arasındaki aktivitesi olarak aktarmak istiyorum bunu. Çünkü ilk dönemlerde işçilerin spor yapması daha ziyade işte katılım göstermek üzerine kuruluyor. Daha sonra işte federasyon veya kulüp nezdinde gelişmeler oluyor. Spor sadece işte üst sınıflara ait bir faaliyet olmamalı, herkese açık olmalı. İşçiler de spor etkinliklerine katılabilmeli amacıyla böyle bir girişimde bulunuyorlar. İşte bu burjuvaların kurduğu kulüpler ancak işte yüksek para, işte aidatları ödeyebilen üyeleri kabul ettiği için aslında burada sınıfsal bir ayrım ortaya çıkıyor. İşçiler de başının çaresine bakmak istiyorlar çünkü spor yapmak istiyorlar. Daha sonra işçi spor kulüpleri kuruluyor. İşte işçilerin spora katılabilmesi için olanaklar sağlanıyor. Kulüpler, federasyonlar, taraftar grupları gibi kurumsallaşmış bir düzene de geçiliyor aslında, ama daha örgütlü bir spor tarihinden bahsediyoruz burada. Böyle ufak bir giriş yapmış olayım. Benim iki tane örneğim var bu konuda. Bu iki örneği de özenle seçtim. Bir tanesi voleyboldan bir örnek olacak ve Japonya'dan bir örnek olacak. Voleybol aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, burada bir savaş tarihi de çıkacak aslında konuştuğumuzda, sadece Japonya'da değil, dünya çapında çok fazla popülerlik kazanıyor. İşte Uluslararası Voleybol Birliği 1947'de kurulmuştu zaten. Daha sonra Dünya Şampiyonaları ilk kez düzenleniyor erkeklerde. 1949'da, kadınlarda da 1951'de düzenlenmeye başlıyor. İşte 59 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi erkek voleybolun da olimpik bir spor olmasına karar veriyor. 60'ta da kadınlar ilk kez Japonya'da, İlk kez o yıl işte Brezilya'da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılıyor. İşte hem erkek de hem de kadın takımını gönderiyor Japonya. Kadın takımı beklenmedik bir şekilde ikinci oluyor bu turnuvada, şampiyonada. Şimdi bu kadın takımından bahsetmek istemem şu yüzden. Çünkü Japonya kadın milli takımı bir Japon tekstil üreticisi fabrikasında birleşiyor ve bir takım oluyor. Oradaki işçiler voleybol takımını meydana getiriyor. Ekip üyeleri aslında işte Japonya'nın Kaizuka kentinde bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler. Ve çalışırken bir araya geliyorlar. Spor salonunda antrenmanlar yapmaya başlıyorlar. Daha sonra da takım olarak Avrupa turuna göndermeye karar veriyor fabrika onları. Ve burada da üst üste 24 maç oynayıp hepsini kazanıyorlar. Yani böyle biraz beklenmedik, biraz da işçilerin aslında sporu hayatlarına, fabrikada yapacak başka tırnak içinde boş zaman aktivitesi olarak gördükleri bir durumdan artık dünya şampiyonasına katıldıkları, Avrupa'daki voleybol camiasını domine ettikleri bir süreçten bahsediyoruz. İşte 1961'le Avrupa zaferleri sırasında işte Avrupa medyasında da bu takıma Doğu'nun cadıları ismi veriliyor. İşte Japonca Toyo no Majo deniyor buna. İşte burada neden böyle bir isim veriliyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Oyunlarının hilesi ve büyüsüne bir gönderme olarak işte takımın ne kadar büyülü ve ne kadar üstün bir voleybol oynadığını belirtmek istiyorlar. İşte o yüzden cadı diyorlar. Doğu diyerek de Japonya'yı kastediyorlar. Burada takımın kaptanı şöyle bir demeç veriyor Doğu'nun cadıları söylemini duyunca. Takım kaptanı da masayı kasayı. Japonya'da cadı korkutucu bir şey ama hani takma isimde bu yansıtılmıyor. Yani bunun yansıtılması amaçlanmıyor. Daha önce hiç görülmemiş bir voleybol tekniğiyle oynadığımız için buna bir gönderme yapmak istiyorlar aslında diye demeçler veriyor. Bu takımda yani çünkü burada biraz şey de var. Bir milli takımdan bahsediyorsunuz. Savaştan çıkmış bir ülke Japonya o zaman. Büyük bir yıkım. Burada hem sporla ayakta kalmaya çalışıyorlar hem kadınların bu kadar büyük bir spor başarısını biraz da işte medyanın etkisiyle büyüydü, sihirdi, olağanüstüydü gibi aktarma niyeti de olduğunu okuyoruz aslında. Takımdan sonra takım başında bir kaptan var. Hiro Fumi Daimatsu. Gerçekten çok acımasız bir antrenör olarak geçiyor voleybol tarihinde. Daha sonra işte olimpiyata katılması için takım koçu olarak da onların başında, takımın başında duruyor ve kendisi asker olduğu için ve Dünya Savaşı'nda kamplarda bulunan bir asker olduğu için çok sert ve yorucu antrenmanlarıyla ünleniyor bu koç. Ve takımın gerçekten bu koçla nasıl mücadele ettiğini bir yandan hem koçla bu fabrikadan o kadar iş yükünün olduğu işçilerin voleybol gibi bir aktiviteyle aslında biraz daha hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştırdıkları bir süreçten bir askeri yapılanmaya doğru bir şey gidiyor. Süreç izleniyor ve takımın başarısını da aslında bu ilişkiye bağlıyorlar.
Evet ama
İşte
yani bir de
Daimatsu.
tabii çok garip de bir çelişki de bir durum var tabii. Yani bir yandan da resmen hakiki cadı gibi de bir tablo çizdi anlattıklarından çıkıyor. Yani Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki hem seksist hem de çok ağır işkencelere dayanan tarihinde unutmamak lazım. Yani bunu başarı çıkartmak ilginç. Tam bir izninle bir sapma daha yapacağım. Geçen hafta konuştuğumuz bir mesele voleybol ve cadılar demişken biraz önce biz senden önce konuk ettiğimiz Yunus Emre Erdölen'in ilginç bir serbestiyette bu konuda bir yazısı vardı. Ebrar Karakurt Moskov Ayazı'nı unutur mu diye. Yani orada da hakiki cadılar sen de bahsetmiştin. Yani Rusya'nın en eski kadın voleybol takımlarından Dinamo Moskova yarı finalde Ebrar Karakurt'un yıldız oyuncusu olduğu Lokomotiv Kaliningrad'a karşı 3-2 kaybetti setlerde. Fakat Dinamo oyuncuları yenilgiyi kabullenemedi. Önce kaptan Natalya Ebrar'a el hareketi çekti. Ardından Dinamo CEO'su Elena Godiva ya da Godiva Ebrar ve takım arkadaşlarının eşcinsellik propagandası ve satanistlik yaptıklarını söyledi. Varlığını Kremlin rejiminin istibdadına borçlu olan Elena Godiva namı diğer Gonca Gül yenilgiyi hazmedememiş. Ağlayarak Kremlin'e ihbar mektubu yazmıştı. Eşcinsel hareketin terör örgütü kabul edildiği, eşcinsellerin 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı Rusya'da gündem olan bu ihbar mektubu diyor. Stalin döneminde eşcinsel olduğu iddiasıyla fişlenen ve sadece bu yüzden yargılanan 60 bin kişinin ve sosyal ölüme terk edilen eşcinsel yazarların, şairlerin yaşadıklarını hatırlatıyor diye de bir şey yapmıştı. Ben de onu hatırladım. Bir gönderme yaptım araya.
Evet, iyi yaptınız. Bu Ebrar'ın konusundan sonra, yani kısa bir parantez açalım. Ebrar'ın yaşadıklarından sonra aslında medyada çok fazla, sosyal medyada çok fazla konuşuldu ama spor medyasında çok fazla yer vermedi. Ama bahsettiğiniz yazı bu konuya değinen yazılardan biriydi. Ben başka bir yazıda görmedim açıkçası. Güzel bir yazıydı ama dediğiniz gibi burada Ebrar'ın konusunu bir köşeye koyacak olursak, kadınların üzerinden ve bu kadınlar işçiyse de bu başarının biraz lütufla ve biraz da işte olanaksız görüldüğü bir durum var. Hem de yani Japonya'nın az önce bahsettiğimiz savaştan nasıl çıktığı ile ilgili tabii ki de çok fazla detay var. Ama bir yandan da işçilerin bu işi, hem de kadın işçilerin bu başarıyı nasıl elde ettiği ile ilgili bir sorgulama da var burada.
Evet.
Ama şimdi anlatmaya devam edeceğim. Çok ciddi bir disiplin ve işte askeri yöntemle yetiştirildiği için çok fazla gündem oluyor. O dönemlerde de hala bile konuşuluyor. Japonya voleybolu denildiğinde, milli takım biraz daha şey yapıldığında, Doğu'nun cadıları bu şeyde akla gelen ilk figürlerden. Şimdi burada aslında takımın hem o çetin şartlardan geçmesi, antrenörün çok fazla olması, fabrika şartlarının getirdiği disiplin diye bunu öne çıkarıyorlar ve çok çalışan sporcular ve onların antrenörü işte takım arasında da böyle ciddi çekişmeler yaşanıyor. Daha sonra işte Japonya ve işte Sovyetler Birliği takımı arasında bir maç oynanacak ve Japonya Sovyetler Birliği'nin fiziksel olarak kendilerinden büyük bir fark olduğunu biliyorlar. Sovyetleri yenmenin anahtarı da aslında çeviklik ve hız olduğuna inanıyorlar. Takım da bu yönde geliştiriliyor. Çünkü Japonlar biraz daha ufak, biraz daha miyontikli insanlar ve voleybolu da bu fiziksel özelliklerine göre yeni kurallarla şekillendiriyorlar. Şimdi fabrikada çalışan işçisiniz, hem de spor yapmaya çalışıyorsunuz ve voleybolda dünyada temsil etmeye çalışıyorsunuz bu takımı. 1962'deki Dünya Şampiyonası'nda Sovyet takımını yenip işte 11 yıllık Sovyet hakimiyetine son veriyor bu takım. İşte hep konuşuluyor sert, tavizsiz, işte aynı zamanda parlak ve yenilikçi olan koç olarak adlandırılıyor burada takımın koçu. Fabrika işçisi olan kadınları olimpiyat şampiyonu olabilecek bir voleybol takımına dönüştürüyor. Bunu başarmıştı diye geçiyor medyada. 1964 Tokyo Olimpiyatlarına geldiklerinde de Japon voleybolu aslında biraz birçok yönden Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı sonrası spor tarihinde de çığır açan bir olay olarak görülüyor ve altın madalya kazanıyor. Yani daha sonraki olimpiyatlarda da işte Japonya'dan sonra 1976 işte Montreal'de de altın kazanıyor ve hala bu Tokyo'daki olimpiyatlarda bu voleybol maçı Japonya'daki en çok izlenen maç olarak tarihe geçiyor. Hala da bu rekoru elinde bulunduruyor. Burada aslında birazcık fabrikalardan çıkmış takımların, bu futbolda da çok fazla örneği var. Ben bugün onlara vakit kalırsa biraz aslında değinmek istiyorum. Türkiye'de de çok örneği var. Biraz o amaçtan koptuğu için onlara çok fazla yer vermek istemedim ama burada tam bir fabrika işçisinin sporla ilişkisi üzerinden nasıl dünyada temsiliyeti, olimpiyat gibi bir organizasyona katılımını, bir de burada biraz daha toplumsal cinsiyette tabii dikkat çekiyor. Kadın takımı üzerinden bunun yapılması benim bayağı ilgimi çeken bir hikayeydi. Doğu'nun cadıları ve olimpiyata katılma süreçleri, dünya şampiyonu olma süreçleri, fabrikadaki antrenmanları vesaire bayağı ilgi çekici. Hatta belgeseli de var. Fransız belgeselci Julien Farivat çekmiş bunu. Doğu'nun cadıları diye bir animeden uyarlıyor aslında belgeseli. Orada da takımın ne kadar çetin şartlarda çalıştığını, sadece onu izleseniz voleybol böyle bir spor mu ya diye düşünürsünüz açıkçası. Deyip aslında biraz diğer konuya geçmek istiyorum. Diğer konu da uluslararası işçi olimpiyatları. İşçi olimpiyatları da aslında bir önceki konuda anlattığım gibi üst
Daha önce
sosyal
hiç duymamıştım
özde senin için özel hazırladım bunu.
bunu.
Yoksa yoksa futbol takımlarını falan böyle şey yapacaktım. Aa, olimpiyatlar dedim, Özdeş bunu çok sever. Burada üst işte burada da aslında sınıf ayrımının biraz ortaya çıktığı bir süreç var. üst sınıfların ve ayrımcılıklı kişiliklere yönelik olan olimpiyat oyunları, yani daha çok modern olimpiyatlara karşı bir denge unsuru olarak işçi olimpiyatları yaratılıyor. Uluslararası işçi sporları hareketi, işte böyle aristokrasinin lider olduğu, hakim olduğu bu olimpiyat hareketine karşı duruş olarak gerçek olimpiyat ruhunun elde edilebileceğine inanıp böyle bir organizasyon yapıyorlar. İşte Uluslararası İşçi Olimpiyatları 1925 ile 37 1937 yılları arasında sosyalist işçi sporları internasyoneli tarafından düzenleniyor ve uluslararası bir spor etkinliği haline geliyor. Şimdi burada bu sosyalist işçi sporları internasyoneli 20 yılında kuruluyor ama bir hazırlık süreci var. Burada işte Avrupa ülkeleri katılıyor, işte Çekoslovakya, Almanya, Polonya gibi ülkeler. Bu organizasyonun içerisinde hatta ilki resmi olmayan işçi olimpiyatları olarak aslında Çekoslovakya'nın Prag kentinde düzenleniyor. Burada da işte Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin şöyle bir duruşu olduğu için olimpiyatların ruhunun barış ve uluslararası birlik ile ilgili olduğunu öne sürüyorlar. Ama 1920 ve 24 oyun işte 1924 oyunlarında şey, olimpiyatlarında Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerden gelen sporculara oyun yasaklanıyor. Yani olimpiyat yasaklanıyor Olimpiyat Komitesi tarafından. Halbuki işçi olimpiyatları da biz kapsayıcılık anlamında bir şey gütmüyoruz. Bütün işçiler ve sporcular, kendi işçi ve sporcu olarak tanımlayan herkes, her ülke, her sporcu bu olimpiyata katılabilir gibi demeçleri oluyor. Resmi olarak da işçi olimpiyatları işte bugün Polonya'da bulunan ama o zaman 1925 yılında Almanya'nın bir kasabasında, Scherbenhagen kasabasında düzenleniyor ve kış oyunları, yani kış olimpiyatları düzenleniyor ilk kez. Daha sonra da Frankfurt'ta düzenlenen ilk yaz olimpiyatları, işçi yaz olimpiyatları izleniyor. Bu olimpiyatlarda, yani bildiğimiz modern olimpiyatlardan farkı ne diye anlatayım. Aslında ulusal bir bayrak çok önemlidir modern olimpiyatlarda, önceki olimpiyatlarda da. Ama bu işçi olimpiyatlarında herhangi bir ulusal bayrağın sembolü yok. Yalnızca işçi hareketinin işte sembolü olan kızıl bayrak
Çok güzelmiş.
taşınıyor. Evet, işte daha sonra bununla ilgili işte posterler ya da diğer ürünler çıktığında da hep işçilerin ön planda olduğu ve onları temsil eden semboller kullanılıyor. İşte burada da işte renkler daha çok kırmızı işçilerin gözüktüğü, sosyalist işçilerin gözüktüğü. Olayın siyasi mesajının ne olduğu da işte aslında barış ve eşitlik, işçi hakları gibi. Modern olimpiyatlara baktığımızda da aslında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kurucusu işte o zaman Pierre Coubertin her zaman eşitlikçi olduğunu iddia ediyor ama mesela çok uzun süre olimpiyatlara kadınların katılımına karşı çıkmış birisi ve sadece işte tırnak içinde söylüyorum beyaz olan Avrupalılarının katılımıyla ırklar arasında da bir kültürel üstünlüğü destekleyen bir yapıda kuruyor aslında bunu.
Ama ufak bir şey ilavede bulunayım izninle. Yani gene de sadece beyazlarla filan sınırlaması iyi. Çünkü kendisi bir de sadece zengin aristokratlara da ayırabilirdi. Kendisi baron çünkü. Baron de Pierre de Coubertin.
Aslında ilk başta olimpiyatların işte olimpiyat ruhu dediğimiz şeye aykırı bir durumdan bahsediyoruz sizin dediğiniz detaylarda da. Daha sonra tabii modern olimpiyatlara geçildiğinde 1936'da bir Nazi propagandası oluyor bu olimpiyatlarda, Berlin olimpiyatlarında. Ve işçi olimpiyatları ilk ortaya çıktığından itibaren böyle her türlü cinsiyetçiliğe, ırkçılığa ve toplumsal dışlayıcılığa karşı çıkan bir organizasyon düzenlemek istiyor. İşte hatta en meşhuru Yani burada halk olimpiyatı diye geçen başka bir şey. İşçi olimpiyatlarının ayrı bir olimpiyatı ama işte 1936'da Berlin olimpiyatları olurken Barcelona'da da 1936'da halk olimpiyatları ev sahipliğinde yapılmayı planlanıyor. Ama orada da bir iç savaş çıktığı için bu halk olimpiyatı gerçekleşmiyor. Yani burada aslında anlatmak istediğim işçilerin sadece ya sporu nasıl algıladıkları, işçi düzeni düşünen, fabrikada saatlerce aralıksız çalışan insanların sporu hayatlarını nasıl entegre edebileceklerini, büyük organizasyonlarla, olimpiyatlarla nasıl bunu aslında böyle bir organizasyonun ayrımcılık olmadan, hakların gözetilerek nasıl düzenlenebileceğini anlatmak istiyorlar. Ve burada karşılarında çok büyük bir diğer organizasyon olduğu için modern olimpiyatlardan bahsediyorum. İşin içinde çok ciddi bir mücadele de ortaya çıkıyor. İşçinin şanındandır deyip her işin biraz daha zahmetli kısmını çekiyorlar ve aslında rekabet, işte üyeleri fiziksel ve rekabeti diğer bizim bildiğimiz modern olimpiyatlardaki gibi algılamak amaç sadece yenmek değil de işçileri biraz daha fiziksel ve zihinsel olarak sınıf mücadelesine de hazırlamakla ilgili bir durum var aslında burada. Yani çok fazla tartışma var tabii işçileri fabrikada daha fazla zaman geçirmesi için sömürüye kadar giden bir düşünce de var burada. Bir yandan işte işçilerle kendi kendine organize olan işte bu kulüpleri benimsiyorlar. Çünkü spor yapmak istiyorlar. Bir yandan başka yapacak bir şey yok. Çalışıyorlar, uyuyorlar, çalışıyorlar, uyuyorlar.
Tabii ayrıca aileleri de katılabiliyor.
Tabii.
O da çok
Evet.
önemli.
Evet. Yani burada modern olimpiyatlarda katılımın çok sınırlı olduğu o her zaman bize olimpiyat yaklaştıkça ön plana çıkan olimpiyat ruhunun aslında içerisinde çok da karanlık bir düzenin olduğunu da aktarıyorlar. Ve burada birazcık o dönemin de fiziki olarak spor o zaman biraz daha bedensel bir hareket, rekabetin daha farklı algılandığı bir süreç aslında bu. İşte
Ben de bir şey
şöyle.
sorayım bu noktada, pardon sözünü kestim gene ama yani modern olimpiyat deyince şimdi burada Fransa'da mesela Paris'te işte 2 ay mı kaldı ne kadar kaldı bilmiyorum.
91 gün kaldı.
Ama bu eşitlikçiliğinden bahsetmişken aklıma hemen şey geldi, orada evsiz de değil de başka bir şekilde tabir edilen, yani evi olmayıp başka bazı mekanları işgal eden ve topluca oturan insanlar var. Onların ama çok sayıda ziyaretçi geleceği için ortalıkta görünmelerin iyi bir manzara oluşturmayacağını söyleyerek aylar boyu evlerden boşaltılıp başka yerlere gönderilmeleri gibi acayip sert bir uygulama haberini de gördük. Ve
Evet.
bu şeyde bir durumları var çünkü hem bir kısmı çalışıyorlar resmi işler, işlerini de kaybetmiş olacaklar o zaman, ama milyonlarca turist geleceği için pek
Evet.
böyle buna izin vermiyorlar yani. İşte böyle
Evet,
de bir durum var.
böyle bir durum var. İşçi olimpiyatları olsaydı durum nasıl olurdu? Aslında çok merak ediyorum ama modern olimpiyatların çevreye, sosyal kültüre olumlu ve olumsuz, hatta olumsuzun daha fazla olduğu her zaman konuşuyoruz olimpiyat konusu olduğunda. Bunu yüzeysel anlamda oldukça minimuma indirmeye çalışan bir çabanın olduğunu da görmeye çalışıyoruz. Yani sizin bahsettiğiniz durumda çok fazla haber. Bence bu 90 gün boyunca göreceğiz. Olimpiyatlar sürecinde de ben açıkçası Paris gibi bir yerde, Fransa gibi bir yerde bu olimpiyatların eylemsiz geçeceğini düşünmüyorum. Mutlaka hem iklim anlamında hem olimpiyat sürecinde yaşananlar, bahsettiğiniz haklar anlamında ciddi eylemler olacaktır. Evet,
Protestolar
daha bugün
olacaktır.
konuşuyorduk işte, siyans boya sıçramış şimdi bu Gazze ile ilgili eylemler. Onun sesini bile çalacak zamanımız kalmadı ama olimpiyatlar zaman sırasında da bu eylemlerin biteceğini düşünmek biraz senin de dediğin gibi kolay olmayacaktır. Evet. Çünkü hepsi birbiriyle ilişkili. Olimpiyatlar çok büyük bir organizasyon ve şehrin yapısıyla, şehirdeki insanların kültürüyle, o bahsettiğiniz evsizlerin, sokakta yaşayan insanların yapısıyla hiç uzak olmayan ve büyük organizasyonların nasıl bir sorumluluk bilinciyle yapıldığı konusunda bize biraz da ders niteliğinde olacak diye düşünüp, çok ufak pazar günkü İstanbul'da düzenlenecek yarım maratondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da
Lütfen.
aslında İstanbul'da düzenlenen çok büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bir şehrin bir spor organizasyonuna nasıl hazırlandığı ile ilgili aslında İstanbul'da olan spor organizasyonları beni çok heyecanlandırıyor. Ve pazar günü de bu yarım maraton start alacak. İstanbul'da bu şekilde bu maratonların olması, bisiklet yarışlarının olması beni bayağı heyecanlandırıyor. Belki dünya rekoru kırılacak bu maratonda ve bunu televizyondan da izleyebileceğiz. Start alanında Yenikapı'da bulunup oradan da izleyebilirsiniz. Bisiklet turu da Beşiktaş'tan start alacak diye biliyorum. Bu iki organizasyona hem İstanbul Yarım Maratonu'na pazar günü canlı canlı şahit olacağız, hem de bisiklet turuna deyip İstanbul'dan da
Yarı maraton deyince ne anlamam ki, ne?
kilometrelerle alakalı aslında. Bu maraton dünyanın en, nasıl diyeyim, 11 ve Avrupa'nın 4. yarım maratonlarından birisi de İstanbul Yarım Maratonu. İşte 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde koşulacak. O yüzden bu
Tamam,
şekilde
onu sadece
adlandırılıyor.
dinleyiciler için bilgiyi şey yaptım.
Evet.
Ek olarak sordum.
İyi
Tamam,
izlemeler.
baya baya ilginç. Peki.
Evet. İşçi Bayramı'nı da şimdiden kutlayalım. Bizim programımız
Kutlayalım.
olmayacak. Çarşamba gününe denk geliyor sanırım.
Evet,
Tüm
çarşamba
işçilerin,
günü geliyor.
emekçilerin, evet, İşçi Bayramı'nı da kutlamış olalım bu programın nezdinde.
Evet. Pazartesiden itibaren de 29. yeni yayın döneminde buluşmak üzere diyelim.
Ay evet. Hadi bakalım. Güzel bir yayın dönemi olur umarım.
Çok teşekkürler Burcu.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek
Görüşmek
üzere.
üzere.
Görüşmek
Hoşça
üzere.
kalın.